Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
Fetret, İsmail Kıllıoğlu. Düşmanı kovduk, lakin yolumuz zindana çıkacağı benzer. Nur Dağları'nın doğuya sarkan Yalçın Tepeciklerinin birinde, Amik Ovası'nın Şubat güneşi altında, savruk endamlı bir görünüşle çalkalanan sazlığını, sakalının ucuyla etrafında kümelenen çetelere göstererek söylemişti bunu. 20 kişilik yerli çeteden 12'si vuruşmadan sağ salim çıkmıştı. Ama bu çıkış onlarda ne güç bırakmıştı ne de takat. Şimdiki durumlarını göz önüne getirip üstünde düşünmeye başladıkları zaman vuruşma süresince sahip oldukları o gücün, o takatin, o bitmez tükenmez şevkin nereden geldiğine, nasıl bir kaynaktan coşkuyla ilhamlandığına bir türlü akıl erdiremiyorlardı. Düşmanın keçiler istasyonuna gelip dayandığını, başka bir tepeden gizlice gözetlerken, koca tekerlekli arabaları çeken katanaların yağmur altındaki paniği birden damarlarındaki kanı kaynatmaya başlamıştı. Uzayıp giden Amik Ovası'nın sonsuzluğu anımsatır yansıyışı, kaynayan kanlarına anlaşılması akılla mümkün olmayan ama bilinen bir gücü de yerleştirmişti. İstasyona girince patlayan top sesleriyle yeryüzü şöyle bir sarsılmıştı. Ova bir dalganın iniş ve kalkışıyla alabora olmuştu. Önlerinde bükülen, kıvrılan, eğilen tepelerin kayaları ve taşları korkunç bir raksın çınlayan uyumuyla şakır şakır birbirine çarpmıştı. Böylece gizliden gizliye müthiş bir savaş şevkini ve harekete geçme komutunu vermişti. 20 kişilik bölüğün yalnız üçünde silah olarak Alaman mavzeri vardı. Biri çete reisinde, ikisi de reisin yardımcıları sayılan öteki iki kişide. 17 kişinin silah olarak kullanacakları da kiminde balta, kiminde tahra, kiminde et keseri, çoğunluğundaysa hemen ağaçlardan tedarik ettikleri, yarma dedikleri uzunlu kısalı, çatallı budaklı, kalın yaş sopalardı. Silahlı olanlar dışında ellerindeki baltadan sopaya kadar olan silahlarını, kollarını kasıp göğüslerini gererekten, ayaklarını sabırsızlıktan ve heyecandan yere vuraraktan şöyle bir tartılamışlardı. Daha şimdiden düşmana rastgele vuruyorlarmışçasına, yere veya bir ağacın gövdesine yahut da bir kayanın keskin böğrüne pat pat tık tıklı gürültülerle vura vura deneme yapmışlardı. Kümeden ayrı, bir kayanın siperliğine sığınmış olan yardımcılardan biri, Nafi, çömeldiği yerden elini dürbün yapıp, yüzünde kaynaşan korkunun sert ve gergin çizgileriyle istasyonu gözetledikten sonra pusa pusa kümeye hareket ettiler haberini vermişti. Bunun üzerine reis, oturduğu kayadan bir sıçrayışla yekinip adamların toplanması için diğer bir kayanın siperine sığınmıştı. Adamlar birer civciv gibi verilecek haberi bir yem tanesi kapacaklarmışçasına boyunlarını şişkin, gergin, hızlı hızlı soluyan damarlı boyunlarını uzatarak dinleme konumu almışlardı. Reis, çevrilen insan çemberinin gözlerini bakışlarıyla oyarak, yerine başta bir göz koyarak çemberin içinde dolaştı. Başladığı yere gelince dikeylemesine orta yere vardı, şöyle bir dönendi. ''Ne yapılması gerektiğini ayrıntılarıyla açıklayamıyorum. Ancak karşıdaki düşmanı gösteriyorum. Ama insafı unutmanızı da salık vermiyorum. Öldürülecektir düşman. İşkence edilmeden, eziyet verilmeden. Önümüzde iki yol var. Amacı bildiğiniz gibi bunları da biliyorsunuz. Şunu da biliniz, kutlu bir gündesiniz. Haydin helallaşalım.'' Arkasından, dağın bayırından, hışırtılarını ancak kayaların duyduğu bir sessizlikle yavaş yavaş dağın eteğindeki yola doğru süzüldüler. Az ötelerinde hafif bir dönemeç vardı. Düşmanın öncüleri görülünce tümünün kalbinde bir ürpertidir çatladı. Gerilmiş birer yay gibi pusuya durdukları yerden fırlamalarını zar zor dizginleyebiliyorlardı. Reisin vereceği komutu gözleriyle, kulaklarıyla değil, yüreklerinin derinliğiyle ve sezgileriyle bekliyorlardı. Birinden ötekine geçen, geçer geçmez olağanüstü denilecek derecede sarsan bir ruh iletişimine teslim olmuşlardı. Öyle ki bu ruh iletişimi onlara neden var olduklarını en belirgin biçimde duyuruyor ve bu uyum içinde gitgide arınıyorlardı. Kafile hemen hemen önlerine gelmişti. Reis'in fısıltıyı andıran ama gönüllerinde o ateşi harlatan sesi yankılandı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Birden bu fısıltı ateş alan benzinin çabukluğuyla bir uçtan bir uca aynı anda sıçradı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Dinamit fitiline bağlanmış birer kapsül gibi arkası arkasına birinden ötekine geçiyor, patlıyor, ilk anda çıkarkenki düzensizliğinden kurtulup zamandan önce düzene giriyor. Her çekilen tekbir tekliğiyle çok sesliliği uyumlaştırıyordu. Koro halinde söylenseydi böyle bir uyumluluk ve seslilik meydana gelemezdi. Her Allahu Ekber, yektir Allah narası kovalıyor, arkasından bir gövde yay gibi geriniyor, topraktan bitercesine yola doğru fırlıyor. Katanaların, yağmurdan, çamurdan, silah ve nara seslerinden büsbütün huysuzlaşmış katanaların, çektikleri koca koca, lök gibi tekerlekli arabalara tünemiş Fransız askerleri, Maraş'tan beri gördükleri bu çılgınlık derecesindeki görünümlerden, uğradıkları bu tür ve başka tür saldırılardan ötürü, korkunun verdiği evecenlikle ve ödleklikle büsbütün hareket etme yeteneklerini, umutlarını, sabırlarını yitiriyorlar. Allahu Ekber tekbiriyle şöyle bir silkeleniyorlar, gövdelerindeki sinirlerin iplik iplik sızıltıyla kopuşlarını, kemiklerinin kütür kütür kırılışlarını duyuyorlar. Ancak gözler yuvalarından fırlayacakmışçasına beliriyor, olup bitene cam saydamlığıyla bakabiliyorlar. İşte bir tekbirden sonra fırlayan bir gövde. Çılgınca elindeki iri sopası yıldırım hızıyla geliyor. Ağzı bilinçsizce açılmış Fransızın betbeniz kalmamış yüzünde. Gözleri gümbür gümbür patladı patlayacak. Koşuyor, arabanın önüne gelip dikiliyor. Katanalar kararsızlıkla, tedirginlikle, bir çeşit yalvarma dolu pişmanlıkla sallanıyor. Arabanın üstündeki asker, kucağındaki silahını kullanmak şöyle dursun, anımsamıyor bile. O koca, eğri büğrü uzun ve kalın sopa, omuz üstünde bir yarım çember çiziyor ve katananın alnının çatında müthiş bir et ve kemik çatırdısıyla patlıyor. Hayvan kasılıyor, arka ayakları üstüne yekiniyor, bir tomruk gibi yanlamasına, öteki koşumun üstüne düşeceği zaman, o da aynı akıbetle karşılaşıyor. İki yan canlı, ağır et yığını, iki dağ yamacı gibi birbirine çarpıyor ve yere düşüyorlar. Tam bu sırada, arabadaki asker de, tepesinde, bir balyoz dehşetinin ezici vuruşunu duyuyor. Yerinden kalkmak için uğraşıyor, ama bedeni dengesini yitiriyor o saat. O saat ya öne, arabanın oku üstüne ya da yan tarafa tekerlerin üstüne yuvarlanıveriyor. Bu sırada yırtılan bir imdat sesi işitiliyor. Ama her şey bitmiştir. Sonra dağa çekiliyorlar. Duyulan haberler Fransızın Adana'ya varamadan eriyip bittiğini doğruluyor. Fakat Yasin Reis'in içinde belirsiz bir sızı işleyip huzursuz ediyor onu. Vuruşmanın arkasında daha başka bir vuruşmanın bir çeşit yenilgiye benzeyen sonucu bir ön sezi olarak doğuyor. 12 arkadaşına ayrılmadan önce "Düşmanı kovduk, lakin yolumuz zindana çıkacağı benzer" diyor acı acı. Gözlerinin ve yüzünün rengi uçuyor. Yüzü hüzünlü bir düşünceye bürünüyor. Ne var ki arkadaşları yenmenin verdiği sarhoşlukla bunun üstünde gereği gibi duramıyorlar. Kendi de bunun niçin söylediğini kestiremiyor. Fakat sezgisinin verdiği ilhamla bunun geleceğe dönük bir yargı olabileceğini düşünüyor. Her şey gelecek denilen şeyde zaman kesitinde düğümleniyor. Ama gelecek. Torosların kuzey uzantısında, Ahır Dağı'nın başlangıcında kurulmuş kasabanın ancak güneye bakan ön kısmında bir açıklık var. Bu açıklığın hemen ilerisinde, doğuya doğru akan derenin yöresinde, dağ kütlesi yeniden ani bir diklikle yükseliyor. Kasaba ne bir düzlüğe sahip ne de bir ovayla sarmaş dolaş kaynaşmıştır. Bütünüyle yöresini gitgit yükseldikçe tabakalaşan sarp, ağaçlı, pur ve mor kayalı, hemen hemen insan ayağı görmemiş dağlar çevrelemiştir. Bir ova köyünün 10-12, yaz aylarında 14 saate kadar ulaşan, güneşle olan iç içeliği, burada 7-8 saati asla geçmez, sabahın 9'undan önce nasıl ki güneş kasabanın üstüne boşalmıyorsa, ikindiden hemen sonra da aceleyle ama ışığı vermekten yana kıskançlıkla çekip gider. Güneş burada yerini yalçın dağ rüzgarına ve serin dağ havasının o ağaç kokusunu taşıyan serinliğine bırakmış gibidir. Uç tarafın dağla, sımsıkıca, duvarla örülmüş gibi oluşu, esrarlı bir mağara görünümü verir kasabaya. Kasabaya, biricik kapısı durumunda olan güney ucundan girilir. Girişin o çakıllı, o kayalık görünümü, içe doğru uzayan ağaçların oluşturduğu güzel görünümü ve esrarengiz örtüsü, iğretiliğini hemeninden kapatıverir. Biraz ilerleyince, yörenin ağaçlarla, bahçe, çiçek ve sebzelerle kaplandığı görülür. Nihayet küçük, ince bir su yatağına benzer yola düşüldüğü anlaşılır. Zaman, sanki burada mor dağların purlu kaya sırtına yansır ve eşyanın iç özüne doğru yayılır. Taşsız ama toprağa gömülmüş çakılların parlaklığı, serinlik yayan nemliliği henüz biraz önce bu yolda suyun geçtiğini anımsatır. Bahçeleri burada nöbetle sularlar. Yakın bir bahçede toprağın sulu, bitki havasıyla oluşmuş havası yüze okşar. Bahçe yeni sulanmıştır. Arkımsı, küçücük, balçıkla etrafı yükseltili vermiş yeroğlunun kızıla çalan ufacık ufacık çakıl taşları toprağını su alıp götürünce meydanda kala kalmıştır. Suyu taşıyan ark işte kaba taslak, harçsız, üst üste konmuş taşlarla örülmüş, üstü kara çalıyla kaplanmış duvarın görünmeye elverişsiz bir yerinden içeri uzanıyor. Bahçede domates, patlıcan, soğan gibi sebzeler yeşilin en koyusuyla yıkanmıştır. Kokuları geliyor. Bir canlılık örneğiyle güneşin yakmayan ışınları altında lipir lipir yansımaktadırlar. Meyve ağaçları da başka bir görünürde süzülmektedirler. Susuz bırakılmış olanlar hemen kendilerini belli ediyorlar. Yorgunluklarını bir ağaç gölgesinde dinlenen bir insanın baygınlığı gibi dağıtmaya uğraşıyorlar. Allah'ın kudret soluğu her sebzeye, her meyveye, yani her şeye aşkla girmiştir. Aşkın o doyumsuz mahmurluğu her şeye bir öz olarak sinmiştir. Domates kızarırken bu aşkın ihtirasla dolmuş özlemini dışa vurur, patlıcan bu aşkın ayrılığıyla morarır ve uzar. Ve meyveler bu aşkın ilhamıyla olgunlaşırlar. Özünü yoğuran bu aşkın çekiciliği içinde taştan taşa bir keklik gibi seker. Bu aşkın olgunluğuyla kararan dağın devinimli istirakına dalar, onun içinde yaşar. Sabırla sabahı bekler ama geceyi yatsımaz. Kutlar tapınmasıyla, duasıyla, teslim olmasıyla. Çünkü aşk her şeyden önce insanın hamurunu özüyle mayalandırmış, varoluşunu kıvamla ve canlılıkla bezemiştir. 100 metre ancak gidebilirsin. Önünü bir güzelliğin soluğu çeviriverir. Adeta kesercesine durdurur. Durursun. Sıcak bir ürpertiyle ruh, bir huzurun çağlayan pınarına eğilir, ab-ı hayat tadıyla bu pınardan içer ve dinlenir. Kalp genişler, dirim dirim, billurdan bir çini gibi yanar döner. Kımıl kımıl uyanan o soylu duyguyla canlanır. Yapraklarını fark ettiğin, bir avlunun örü duvarının göstermediği gövdesiyle ulu bir çınar ağacı, rüzgarın esintisinden dolayı nazlı nazlı sallanır. Yapraklar bir gözün, kalem kaşlı ceylan gözünün sessiz ve ahenkle inip kalkan kapağı gibi esintiyle kımıldar, salınır, süzülür. Bazen de asılı durmaktan yorulmuşçasına bir yaprak dalından ayrılır, döne döne usulcacık düşer. Çünkü yuvarlak mermer havuzun gürp gürp akan suyu öyle bir türkü tutturmuştur ki buna kapalı kalmak ancak kalp yokluğu ve donukluğu felaketine uğramışlar için doğru sayılabilir. Yaprak, Sanki kalbinde yakinen vuslat özlemine artık dayanamamaktadır da bırakıvermektedir kendini boşta. Çünkü kavuşma umudu tüm engelleri yenmiştir o saat. Çınar gölgesi avluya güneş önünde dağılan bir bulut gibi düşer ve taşların üstünde gizli sekişlerle pırıldar. Suyun türkülü sesi bu gizli sekişli pırıltıyı kendi senfoni bütünü içinde kolayca yerleştirir. Gölgenin koyulaştığı yerde sessizce çınarın kucağına aldığı, bağrına bastığı tahta minareli, aydınlık ve sadelik dolu caminin sofasına ulaşılır. Sofa tavanında kımıltıyla yansır havuzun su. Serinlik bir gülle gibi mermer duvarlara çarpar ve bir harç olarak taşların aralığına yerleşir. Orada dinlenir, yoğunlaşır. Bu avlunun mermer havuzunda bir ahi dervişi gibi dönenip devinip duran su, her an yapılan bir gök şöleni şenliğinin hazzını, vecdini aktarmıştır. Yorgun bedenleri canlandırıp dirimleştirmiştir. Umutsuzluğun kırılmaz gibi duran çelik kapısına gelip dayanan ruhları aydınlatıp coşturmuştur. Bunalan gönülleri ona bağlanan aşk ateşiyle pişirmiş, genişletmiş, olgunlaştırmıştır. Tükenmeyen bir çağlayan şevkiyle akmıştır avluya. Kaynağı bilinen ama yolları görülmeyen o iksir, o dirimseli. Cami bunun birikimiyle kurulmuştur. Kasaba bu birikimin dalgalanışıyla taş taşa, yapı yapıya, ev eve, sokak sokağa, ağaç ağaca, dağ dağa, yayla yaylaya, insan insana bağlı ve birlik içinde kurulmuştur. Tanıktır. Caminin kıble yönüne bakan iki penceresinde görülen sarıklı, beyaz, siyah, esrarlı, ayrı bir dünyayı mecazlarıyla muştulayan ulu mezar taşları. Caminin önünü boydan boya iki sırayla donatan sarıklı mezar taşları, insanları öteyle iç içe, her an uyanık ve bilinçli, derin ve esrarlı, aşklı ve firaklı, devinimli ama acımalı yaşattığı yanında, camiyle birlikte kasabaya da hakim olduklarını anlatırlar. Giriş kapısından aydınlıktan arınırcasına geçen insanlar, mezar taşları ve namazda ruhlarıyla öteye göç ederler. Huzurun kavrayan mutluluğu içinde benliklerinden arınıp eriyiverirler. Daha ileride mezarları da içine alan Yasin Reis'in bahçesi yayılıverir. Avlu, havuz, caminin içi, pencereler, mezar taşları ve bahçe, insanın öteye geçişini ne kadar güzel bir bağıntıyla, zincirlemeyle oluşturuyor. Mezarlar bir ara kesitse, bahçe, ötenin mecazlı anlatımı demektir. Mezara yansıyan cami aydınlığı orada saydamlaşır. Bahçede sonsuza akan bir aralık olur. Öyle ki karanlık basınca cami ta bahçenin çitlerine kadar genişler gibi olur, mezar taşları ağaçlarla içten bir söyleyişe dalmış görünümle bürünüverirler. Eğer uykudan uyanan biri bu görünümü görüp anlayabilirse, ne konuşuyorsunuz diye sorar veya sormak için kendini zor tutar. Yasin Reis'in büyük kızı Safiye böyle sormuştu. Gecenin bir vaktinde uyanıp, etrafı bir ses kendini çağırıyormuş gibi uykulu, mahmur gözleriyle kolaçan ederken. Babasının camiden dönüşünü sabırsızlıkla bekledikten sonra yatağına can atarak girmişti. Dağların burcunda kurşun rengi bir dumana bürünen saydam ay ışığı gecenin bir yarısından sonra yerini karanlığa bırakıverip gitmişti. Tam bu sırada uyanmıştı Safiye de. Kulağına gelip gelip çarpan o ses dalgasıyla yatarken anımsadığı ay ışığı yerine karanlığın geçişi gözlerini ve kafasını ardı arkası kesilmeyen saldırılarla yormuştu. Yatarken anımsadığı ay ışığı yerine karanlığın geçişi gözlerini ve kafasını ardı arkası kesilmeyen saldırılarla yormuştu. Bir de uykusunda uğraştıran, düşe benzeyen, al basmasını andıran korkunç biçimdeki görünüm. İlkin babasının çağırdığını sandı, evet anlamında ve buradayım demeye gelen hu sesi çıkarttı. Çağıran ses, bunun üzerine ortaya korkunç bir sessizlik yayarak kesilmiş kesilmemişti ki, kulağının zarını yırtarcasına bir çınlayış patladı. bilinçsizce besmele çekti. Tam bu sırada da irkildi, ses bir daha dalgalandı. Ellerini göğsüne bastırarak dua etmeye, kitaptan okumaya çalıştı. Ne okuyup okumadığını hiç anlamıyor ama dudaklarının birbirine çarpmasıyla meydana gelen fısıltıyı duyuyordu. Nasılsa çağrının geldiği yönü saptar gibi oldu. O tarafa baktı, bahçeyle mezar birbirine karışmış olarak dalgalandı, ses de bu demde uzaklaştı. Yeniden babasından tarafa döndü, mezarla bahçenin hayali gözlerine yapışmışçasına o yana taşındı. Ses yaklaştı, babası yatağında deprendi, her şey durdu. Korkuyla merakını yenemeyerek bahçe yönüne yöneltti bakışlarını. Her şey yerli yerindeydi. Ama bu hal göz açıp kapayıncaya kadar sürdü. Biraz sonra yeniden bahçeyle mezar iç içe girdi, ses yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Beyazlara bürünmüş, ışık ortasında orta yaşlı, kendine benzeyen, güzel ve nurani yüzlü bir kadının salma salma yürüyüp kendine geldiğini fark etti. Her şeyi unutmuş, kendinden geçmiş bir halde yalnızca ona bakıyor, bütünüyle başka bir dünyaya girdiğini seziyordu. Kadının uzakta kaldığını, fakat konuşurken yüz yüze gelecekmişçesine yaklaştığını gördü. Ve birden çok iyi gördüğü bu kadının beyaz örtüsü hışımla savruldu. Mezar taşları şakırtıyla sallandılar. Koşarcasına kendine doğru seyirtmeye başladılar. Bahçe dalgalandı, ağaçlar silahlı birer insan gibi bir öfkeli hökürmedir tutturdu. Cami paramparça oldu. Beyaz giysili kadının eli yukarıya kalktı, uzadı, uzadı, görüş uzamını aştı ve korkunç bir hızlanmayla yüzüne doğru inmeye başladı. Ve Safiye yatağından ani bir sıçramayla babasından yana kendini attı. Babası kıpırdamadı ama patlayan çığlığı üç daha çarparak kasabanın karanlık göğsünde kat kat yankıdı. Bu yankıyı ve babasının hüzünlüce çıkan sesinden "O annendi, uyarıyor bizi" konuşmasını duydu. Yasin Reis'in evi caminin batı bitişiğinde camiyle iç içedir. Evin ahır bölümü, yani zemin kat sayılan yer, evin temelini oluşturur. Fakat üst kata, yani birinci kata aşağıdan değil yandaki taş merdivenden çıkılır. Bundan sonra geniş olmayan tahta sofaya varılır. Burada yazın oturulur, yatılır. Yine burada sonradan yapılmış dış oda duvarının bitişiğine yerleştirilmiş, tahtadan yapılmış ve üstü özenlice donatılmış kerevit, gelen konukları ağırlamaya her an hazır bekletilir. Yandaki dış oda, şimdi sağ olmayan, yeni evlendikleri zaman büyük oğul adına yapılmıştı ve onun ölümünden sonra kimse oraya pek girip çıkmaz olmuştu. Bu odada hala büyük oğlun eşyalarıyla gelinin çeyizleri durur. Kapı 15 günde veya ayda bir yapılan temizlik için cuma günleri açılır. Başka günlerde zorunluluk olmadıkça girilmez. Yalnız kapının orta yerindeki geniş ve uzun bir yarıktan hala yeni ve ipek yüzlü yataklar, köşe yastık ve minderleri dikkatli bakınca görülür. Hemen bende masa üstüne konmuş büyük ve ceviz çerçeveli, dikdörtgen bir ayna göze çarpanlar arasındadır. Aynanın yüzeyinde yeşil kordeleye takılı mavi boncukla tutturulmuş bir hilal arması ve daha başka süs unsurları sarkar. Evin içi karanlıkça sayılır. Dış odanın kapısının yanına düşen yerde çifte kanatlı, üst yanı yarım kubbe şeklinde olan ve oymayla biçimler verilmiş bir süslemeli kapıdan hol denebilecek yere geçilir. Tam karşıda pencere ile kapı arası büyükçe bir pencere caminin avlusuna açılır. Bunun sol yanındaki duvarda tahtadan yapılmış her köy evinde aşağı yukarı görülen geleneksel bir raf vardır. Bir kapıda buradan başka bir odaya, oturma odası olarak kullanılan yere açılır. Aynı zamanda merdivenin üstüne düşen odadır bu. Bunun karşısında konuk odası yer alır. İki penceresi caminin damında bir karış yukarıda başlar. İstenildiği zaman caminin damına pencerelerden çıkılabilir. Pencerenin birinin altına düşen yerde bir tahta kapakla camiye açılan alt odaya inmek her an mümkündür. Böylece camiye gitmek için konuklar evden geçme zahmetinden kurtarılmış olmaktadır. Ama buradan camiye geçildiğini çok az kimseye konağa göstermişlerdir. Bunlar da Yasin Reis'in Fransızlarla vuruşmaya katılan 20 arkadaşı içinde 7 kişiydi. Vuruşma esnasında şehit düşen 8 kişiden 3'ü bu 7 kişidendi. Yasin Reis'le bu 7 kişinin dostluğu seferberlikten önceye çocukluk ve gençlik dönemine rastlar. Yasin Reis'in babası bu 7 kişiye ve bir de Yasin Reis'e Kur'an ve Arapça öğretmek için bunları etrafına toplamış, bir bakıma kasabada ilk öğrenim tohumunu atmıştı. Fakat öğrenim seferberlikten aşağı yukarı bir yıl önce Yasin Reis'in babasının ölümüyle sona ermiş ve arkasından silah altına alınıp Suriye cephesine gönderilmiştiler. Yasin Reis bunların en büyüğüydü. Öğrenimini sürdürürken de evliydi. Öteki 7 kişinin en büyüğü olan Nafi, Fransızlarla vuruşmaya katıldıklarında 24'ünü bitiriyordu. Yasin Reis, Nafi'den tam 7 yaş büyüktü. Fransızları kovdukları 1920'de 32 yaşına basıyordu Yasin Reis. Fransız kovulduktan sonra savaştan yılmış olarak kasabaya dönmüşler, geçimlerini sağlamanın şaşkınlığı içinde bir iş düzeni kurmaya koyulmuştular. Bu uğraş içindeyken Yasin Reis, babasının öğrencileri, kendisinin arkadaşları olan 7 kişiden arda kalan 4'ünü topladı ve şöyle bir öneride bulundu. Her biri yakın köylerden birine gidecek, bilgilerinin el verdiği ölçüde Kur'an ve Arapça öğretme çalışmasına girişeceklerdi. Kasabada kalacak olan biri öbürlerinin tarlalarını ektirecek, zamanında ürünlerini kaldırtacak, bağlarını baharda tımar ettireceklerdi. Köye gidenler yetiştirdikleri öğrencileri kasabaya zamanı gelince yollayacaklardı. Birkaç yıl sonra da kasabaya resmi bir okulun açılması için vilayete başvuracaklardı. Tasarıyı hiçbiri reddetmedi. Kasabada kalması için Yasin Reis'i o 4 kişi aralarında anlaşıp seçtiler ve bunu da ona duyurdular. Tarla, bağ işlerini de her biri usulünce ayarlayacaklardı. Yasin Reis'in bu işlerle uğraşmasının doğru olmayacağını karara bağladılar. Bu seçimleri bir bakıma hocalarının zımni seçimine dayanıyordu. Öğrenimlerini sürdürdükleri günlerde Arapça dersinde emsileye başladıklarında Yasin hem yaşça hem de bilgice onlardan ileri olduğundan hocaları onu kalfa seçmişti. Ancak nüktedan olan Nafi hocasına itiraz etmiş, kalfa yerine reis denilmesini önermiş ve hocaları da bu öneriyi uygun bulmuştu. Yasin Reis adı da böyle yerleşmişti. Ne ki bu tasarılarını birkaç yıl sessizce sürdürebilmişler, kasabaya köylerden öğrenci gelmeye başlaması üzerine kasabanın müdürüyle jandarma başçavuşu bunu önlemede gecikmemişlerdi. Konuk odasının altına düşen o gizli oda, Fransızların kovulmasından sonraki yıllarda Yasin Reis'in yalnızlığıyla baş başa kaldığı, duyduğu, gördüğü, yaşadığı felaketli olayların acısını, nefsini sorumlu tutup sorguya çektiği bir yargılama yeri oldu. Caminin avlusunun yanında, havuzun karşısında bulunan hücrede, öğrencilere ders verdikten sonra gelip sığındığı, günlerinin çoğunu buraya kapanıp geçirdiği bir zindandı da aynı zamanda. Ama kendi kendisiyle baş başa kalmanın verdiği huzur, onu bu zindanına daha çok bağlıyor, ara sıra çıktığı evinin yukarı odaları görünce de birdenbire ürktüğü bir yabancı ev izlenimi dolduruyordu içini. İçi damla damla aydınlığı sindiriyordu benliğini. Ama acıyla yoğunlaşmış bölgeler bu iç aydınlığını etkilemekten de uzak durmuyordu. Bu odanın eskimiş sıvalı duvarları o iç aydınlığının etkisi altında fakir ve güçsüzce yansırlardı. Yasin Reis'e bu izbe odasında bir post, siyah ve geniş bir hırka, deri cildi kalın kitaplar, çok oturulmaktan örselenmiş, yere yazılı bir yatak, yatağın başucunda aralıklı dizilmiş, İçinde kuru yemişler bulunduğu sanılan torba çıkınları, kapının arkasında sürekli çiftlenmiş duran bir çift takunya ve bakır bir ibrik, ortalığa serilmiş siyah bir keçe, yatağın ayak ucunda üst üste konmuş üç ot minderi, kendi ölçüleri içinde arkadaşlık etmeye uğraşırlar gibidir. Hemen her vakit postu üstüne çökmüş, derin düşüncelere dalmış siyah hırkası içinde, yeşil ve beyaz serpuşu altında ezilecekmişçesine duran Yasin Reis'i görmekten sevinç duyduklarını anlatmak istercesine ürpertiye düşmüş gibidir bu şeyler. Sık sık düşünüyordu Yasin Reis. Aslında düşünceleri hep bir çıkmaza saplanıp kalıyordu. İstemeyerek zorunluluk karşısında savaşa sokulmuşlar ve girmişlerdi. Ama savaş olanca olanaksızlıklara karşın kazanılmıştı. Kazanma diye bir şey belki yok diye düşünüyordu. Evet, durumumuz o. Hürriyetin ilanı denilen belayla tamamen bir intihara teşebbüs oldu. Seferberlik de boynumuzdaki yağlı ilmiği çekti. Hepsi bu. Kalp gözümüz kör olmuştu. Ölü leşimiz üzerinde kurtçuklar dolaşıyor şimdi. Soğumuş etimizi didikliyorlar. Düşündükleri hemen de bu tür şeylerdi. Kendi deyimiyle bir YSİ gayyaya gark oluyordu günden güne. Kasaba müdürünün ilk uyarısını da böyle düşünce ve elemle yoğrulduğu bir günde almıştı. Çocuk okutmaya en yakın zamanda son verecek, herhangi bir kuşkulu davranışı görülürse derhal tutuklanacaktı. Bunu acı bir gülümsemeyle karşıladı. İlkin müdürün bu uyarısına uymayı aklından bile geçirmedi. Daha tedbirli olması gerektiğine bir işaretti bu. Uyarıyı aldığı günün gecesini odasında düşünceli dolaşmakla geçindi. Sabaha karşı abdest alıp Kur'an okudu. Sabah namazına camiye çıkmadı, odasında kıldı. Namazı bitirince postu üzerine oturup düşünmeye başladı. Dalıyordu. Böyle düşüncesinin akışı içinde dalıp gittiği bir sırada sızdığını hayalinde canlanan karısının belirmesiyle anladı. Karısının acının elinde kıvranan bir yüzle şöyle dediğini duyar gibi oldu, silkin. Efendim, seni nar ağacının altında bekliyorum. Gözlerinden yaş damlalarının süzüldüğünü, yüzündeki sıcaklığından hissetti. Yaşlar bıyıklarına karışınca elinin tersiyle sildi. Öğrencileri 3 gün daha okuttu. Ama zihni o günkü sabaha karşı düşündüğünü ve gördüğü düşü yorumlamakla uğraşıyor, bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini değil, nasıl ve ne zaman gerçekleşeceğini düşünüyordu. Öğrencileri okutmaya da bu gerçekleşecek olanı daha fazla beklememek için devam ediyor gibiydi. Hayatla tüm bağı kesilmiş ama nasılsa soluk alıp veren birinin çektiği acıyı andırır bir ruhsal acının gittikçe yoğunlaşan dayanılmazlığı altında bekliyordu bunu. Beklediğini biliyor gibiydi. Yel yepelek karakola getirildiğinde ortalık hafif hafif ağrıyordu. Küçük ve dar bir koridordan küçücük bir odaya 2 jandarma itelercesine girdirdiler. Odayı bir petrol lambası gönülsüz gönülsüz aydınlatıyordu. Buna karşın ışık gözünü aldı, kuru yere uzanmış 4 kişiyi bir an sonra gösterdi. Arkadaşlarını tanıdı, soğuk kanlılıkla onlara baktı. 4'ü de bitkin durumdaydı. Gözlerindeki korku her şeyi anlatmaya yetiyordu. Kapıdan içeri tıkılan Yasin Reis'i gördüklerinde uzandıkları yerden şöyle bir toplandılar, ortalarında bir kişinin oturacağı kadar yer açtılar. Yasin Reis açılan yere sessizce çöktü, jandarmalar gürültüyle kapıyı çektiler. Kısa bir süre sonra 4 kişiden biri, Nafi, ''Islahi ayaklanmasına katıldığımızı söylüyorlar.'' dedi Yasin Reis'e. Söyleneni duymamış gibi davranan Yasin Reis, bir süre sessizce dudaklarındaki sürekli kıpırtıyla bekledi. 4 kişi de onun yüzünden gözlerini ayırmaksızın beklediler. Nar ağacı diye düşündü Yasin Reis. Dar ağacını mı ima ediyor acaba? Nar ağacının altında, dar ağacının altında. Beni çağırmıştı rahmetli. Bir süre sonra söyleneni yeni duyuyormuş gibi bu dört kişiye ayrı ayrı baktı. Bakışlarında bir özlem mi vardı, bir sevinç mi, bir umut mu, yoksa bir baş kaldırma mı vardı? Anlaşılmıyordu.